Herkese merhaba. 19 Şubat 2024 Pazartesi'deyiz. TR724 YouTube ekranlarında A'dan Z'ye gündemde karşınızdayız. TR724'te haber maratonu aralıksız sürüyor. Şimdi de günün yeni gelişmeleriyle karşınızdayız. Biliyorsunuz Güne Levent Kenez'le medyada bugün arkasından ajansla devam ediyoruz. Ve şimdi de A'dan Z'ye var. Böylelikle gündeki bütün gelişmeleri, Türkiye ve dünyadaki bütün gelişmeleri takip edip, analiz edip size aktarmaya çalışıyoruz. Evet, Türkiye gündemi seçime kilitlendi. Yarın adayların teslim edilmesi gerekiyor. CHP'de kriz çözülebilmiş değil. Önemli bir gündem maddesi. Türkiye bir taraftan da İliç faciasını unutma noktasında. Enkaz altındaki cesetlere ulaşma umudu zaten kalmadı ama aynı zamanda çalışmalar da durduruldu. Bütün önemli gündemler bir kenara bırakıldı. Avukat Feyza Altun'un şeriat paylaşımı gündemde. İktidar medyası da bunu özellikle köpürtüyor ki esas sorunlar, krizler konuşulmasın ve esas şeriat tartışmasına girilsin istiyor. Böyle bir tartışmanın içerisindeyiz. Suni bir gündem ama şu anda sosyal medyanın ve sözde muhalif medyanın en çok konuştuğu konu. Amerika'nın Türkiye'ye yaptığı bir takım yaptırım iddiaları, daha doğrusu tehditleri diyelim, Türk-Rus ilişkilerinde yeni bir dönemi başlatabilir. Bu çok önemli bir gelişme. Bunun hem Türkiye'de siyasete hem de ekonomiye çok önemli yansımaları olacak. Analiz edeceğiz, konuşacağız. Dolar tutulamıyor ve seçimden sonra daha da tutulamayacak. Buna dair bir takım verilerimiz var. Evet, dolu dolu bir bültenle karşı karşıyayız. Önce çok teknik bir gözüken ama siyasi sonuçları ve ekonomik sonuçları çok önemli olacak olan bir konuyla başlayalım. O da şu. Amerikan Başkanı Biden geçtiğimiz günlerde Rusya ile iş yapan şirketlere yönelik bir yaptırım tehdidinde bulunmuştu. Bununla ilgili bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Bu kararname sonrasında Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerde, ekonomik ilişkilerde ciddi bir tıkanma oluştu. Ne oluştu? Çünkü Biden'ın tehdidinden sonra Türkiye'deki birçok şirket, özellikle de banka, finans sektörü ödemeleri durdurdu. Rusya'ya yönelik ödemelerde ciddi anlamda aksama var. Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret olumsuz etkilemiş vaziyette. Bu özellikle Rusya yönelik yaptırımlar sonrası biliyorsunuz Batı dünyasında çok yoğun ambargolar uygulandı. Türkiye bu ambargolara uymayacağını ilan etmişti ve uymadı da. Bu dönemde Rus oligarklar Türkiye'ye akın etti. Rus şirketler Türkiye ile ticarete giriştiler. Türkiye bu anlamda ciddi bir avantaj sağlamıştı. Ama Joe Biden'ın Rusya yaptırımlarının etrafından dönmesine yardımcı olan firmalara, aynen ifade bu şekildeydi, yaptırımların etrafından dönmeyi sağlıyorlardı. Ve bu yaptırım tehdidi Türkiye ile Rusya arasında yeni bir krizi açmış gözüküyor. Şöyle ki Reuters haber ajansının 7 ayrı kaynağa dayandırdığı özel haberinde var bu detaylar. Ve deniyor ki bu 7 haberde Türkiye'nin ithal ettiği ürünlerde ya da Rusya'dan Türkiye'nin de Rusya'ya ihraç ettiği ürünlerde ödeme yapılamıyor. Ve 22 Aralık'tan bu yana devam eden bu konu giderek de kriz haline gelmiş vaziyette. Mesela Rusya'dan kaynak diyor ki 3 haftadır ödeme alamıyoruz. Bu da ciddi anlamda bir rakama denk geliyor. Özellikle enerji sektöründe, gıda sektöründe ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Makine sektöründe de sorunlar var çünkü bunlar savaşta kullanılabilir endişeleri de var. Ve Türk bankaları da oldukça titiz davranıyorlar. Çünkü buna uymamanın yani yaptırım muhatabı olmak bir banka, bir finans sektörü için çok büyük bir kriz işaretidir. Kaldı ki Halkbank davası örneği önümüzde duruyor. Halkbank davası İran ambargosunun delinmesine aracı olduğu için ve oradaki illegalitelere zemin oluşturduğu için yıllardır Amerika'nın yargı tehdidi altında duruyor. Amerikalılarsa bu durumdan memnunlar. Çünkü Amerikalılar Rusya'nın yaptırımlar yoluyla yeteneklerinin, kapasitelerini daraltılmasına çalışıyorlar. Yani çok da başarılı oldukları söylenemez ama böyle bir çabaları vardı. Türkiye'nin de bunlara uyuyor olmasından memnun gözüküyorlar. Tabi bunun detayları ve özellikle politik yorumu önemli. Çünkü biliyorsunuz bir süredir Amerika'dan Washington'dan Türkiye'ye pozitif mesajlar gidiyor. F-16 satışları ile ilgili olan süreçte yaşananlar ortada. Ki oradaki skandallar devam ediyor. Yeni bir aşamaya geçtik. Onu da birazdan aktaracağım. Onun dışında F-35'e dönüş projesi, Türkiye'nin Batı İttifakı'nın parçası olduğu yöndeki pozitif mesajlar. Amerika tarafı Erdoğan'a şöyle bir mesaj veriyor. Tarafını seç, Rusya ile olan dostluğun, arkadaşlığın çok takdir görmüyor. Buna bir çözüm bulman gerekiyor meali. Tabii Putin buna ne diyecek? Putin bunu çok da istemeyecektir. Çünkü Putin Erdoğan'ı bir turbo ata olarak kullanıyor. NATO içerisinde, Batı dünyası içerisinde ve Erdoğan Putin'in çok işine yarıyor. Daha adeta bir nefes borusu haline geldi Putin için. Çünkü Türkiye onun uluslararası piyasalara, uluslararası sisteme açılış noktası. Biliyorsunuz Türkiye'de aynı zamanda bir Rus nükleer santrali inşa ediliyor ve aynı zamanda Rus gemilerinin ve savaş gemileri dahil olmak üzere Akdeniz'de Akkuyu yakınlarında bir limana sahip oldular. Böyle bir aseti, böyle bir fırsatı Putin de kaçırmak istemiyor. Ama bu yol ayrımı çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Türkiye-Rusya, Türkiye-Amerika ilişkilerinde kritik bir dönemdeyiz. Bu yaptırım ve şirketlere ödeme olmaması da sadece ekonomik bir konu değil, siyasi sonuçları da, politik sonuçları da Türkiye'nin geleceğini çok yakından ilgilendiriyor. Bu yüzden dikkatinize sunmak istedim. Oradan iç politika gündemine geçelim. Aday listeleri YSK'ya yarın teslim edilmek zorunda. 20 Şubat son gün. Ama ana muhalefet partisinde hala krizler var. Teslim edilmeyi bırakın, ilan edilmeyen yerler var. MHP çalışmalarını bitirdi, listesini teslim etti. Ama CHP'de özellikle de Hatay krizi tam gaz devam ediyor. Biliyorsunuz Hatay'da Lütfü Savaş aday gösterilmişti, halk isyan etmişti, çok ciddi tepki gösterildi. CHP yönetimi önce daha iyisini bulamadık şeklinde açıklamalar yaptı. Sonra tepkilerin dizginlenemez olduğunu gördüklerinde, Hatay'ı kaybetme ihtimallerinin olduğunu düşündüklerinde Hatay ismini açıklamadılar. Aslında Başkan Lütfü Savaş'a davetiye gitmişti. Bu konuda hazırlık da yapılmıştı ama dünkü açıklamalarda açıklanan yerler içerisinde Hatay'ın ismi yoktu. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la CHP lideri Özgür Özel görüştüler ama kriz çözülebilmiş değil. Bugün çözülmesi bekleniyor. Hatta CHP çevrelerinde ya merak etmeyin bugün çözeriz türü yorumlar var. Bugün çözmek zorundalar çünkü yarın listeleri teslim günü. Yarın da çözmüyorlarsa artık ne demek gerekir? Herhalde Hatay'da seçime girmeyecekler demektir. Yani CHP için bu normal mi? Normal. Hatırlarsınız CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adres bilgilerini girmeyip Kemal Kılıçdaroğlu'na oy bile kullandırtmayan bir parti yöneticileri var. CHP Hiziplerin Partisi. Böyle kavgalar çok yaygın olur. İşte burada da aynı şey devam ediyor. Eğer Savaş ikna edilemezse adaylıktan çekilmesine ve bağımsız aday olmasına yönelik kulislerde hayli hareketli. Hatta Savaş çekildikten sonra yerine önerilmesi planlanan isim de hayır ben böyle bir şeye katılmayacağım dedi. Böyle bir olaya katılmayacağım. Hatay Milletvekili Suzan Şahin'e böyle bir teklif sunulduğu yönünde bir takım kulisler var. Ama o da Lütfi Savaş'ı destekleyeceğini açıkladı. Yani CHP Hatay krizini aşabilmiş değil. İzmir krizini aşabilmiş değil. Çünkü İzmir'de de ciddi anlamda tepki var. O süreçleri yönetemiyorlar. Ve total olarak baktığımızda şöyle bir tablo var. Ekonomi batık, her yerden skandal patlıyor ama muhalefet bunu bir siyasi rüzgara çevirip iktidarı yıpratamıyor. Onun yerine birbirleriyle uğraşıyorlar, birbirlerini yiyorlar tabiri caizse. Mesela dün Meral Akşener konuşuyordu. Meral Akşener İmamoğlu'na direkt olarak yüklenen açıklamalar yaptı. Dedi ki eli genel merkezde, gözü başka mevkide ve Meral Akşener İmamoğlu'na çok ciddi tepki gösterdi. Tabii insanlar ister istemez şunu soracak. Ya peki İmamoğlu bu kadar kötüyse daha birkaç ay önce kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak öneriyordunuz. Mansur Yavaş'a korkak dediniz. Onu da Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini söylediniz. Her türlü zorluğu çıkarmıştı o dönemde ama şimdi de ağır bir şekilde bu isimlere yükleniyor. İmamoğlu da dedi ki ben Meral Akşener'i muhatap almayacağım. Böyle bir cevabı var ve dediği şey de şu. Yani çok fazla rakiple savaşıyoruz. İmamoğlu sadece Erdoğan'la yarışmıyor. Hani Murat Kurum'u zaten Murat Kurum'u bir aday olarak görmüyorlar. Murat Kurum'dan ziyade oradaki aday Erdoğan kendisi. Ve İmamoğlu diyor ki çoklu adayla, çoklu rakiple karşı karşıyayım sadece iktidar cenahından değil, kendi içlerinden, kendi bileşenlerinden çok ciddi bir mücadeleyle uğraşıyor. Her şeye rağmen eğer İmamoğlu bu seçimi kazanırsa sadece iktidarı değil, muhalefeti de çok ciddi anlamda dizayn edecek güce erişmiş olacaktır. Enteresan bir seçim süreci izliyoruz ve yarın dediğim gibi listelerin teslim günü. Akabinde kampanyalar daha da hızlanacak. Zaten şurada seçime de çok bir zaman kalmadı. Geçelim Günün suni gündemine. Biliyorsunuz Erdoğan rejimi suni gündemleri çok seviyor. Nerede sıkıntıya düştüğü bir konu varsa hemen suni bir gündem oluşturuyor. Emrindeki yoğun medya ve troll ağıyla o gündemi ana gündem haline getiriyor. Trend topik yapıyor. Bunlardan bir tanesi de bugün oldu. İşte avukat Feyza Altun bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Ya sosyal medyada insanlar her şeyi paylaşıyor. Olmalı mı olmamalı mı ayrı bir konu ama sosyal medyada bu sonuçta hani daha laş bir ortam. İnsanlar bazen sosyal hayatta söyleyemediklerini orada söylüyorlar vesaire. Hani sonuç itibariyle çok da abartmamak gerekiyordu ama Erdoğan rejimi abarttı ve dünden bu yana çok yoğun bir propaganda meselesine dönüştü. Feyza Altun'un gözaltına alınması. Süreci henüz net değil çünkü şu anda gözaltında. Ne diyor? İşte halkı kin ve düşmanlığa teşvik gibi bir suçlama var. Malum bu hani İngiliz anahtarı gibi her işe uyuyor, her yerde kullanılıyor. Ve Feyza Altun'un dediğim gibi açıklamasına katılırsınız, katılmazsınız. Yakışıksızdır, bence de yakışıksız. Yani orada sosyal medyada söylememiz gereken şeyler. Ama bunun üzerinden bir rejim tartışması çıkartmak, bunun üzerinden bir cadavana başlatmak da Erdoğan rejiminin en sevdiği şeylerden birisi. Peki burada ne yapmak istiyorlar? Burada yapmak istedikleri şey şu aslında. Erdoğan biliyorsunuz Şubat ayının başında, daha geçtiğimiz günlerde, daha 2 hafta oldu. Şeriata düşmanlık dinin kendisine husumettir diye bir açıklama yaptı. Hani Erdoğan rejimi için durma noktası burası, mihenk taşı burası. Hani birisi çıkıp şeriatla ilgili başka bir şey söylediği zaman Feyza Altun sendromu yaşayacak. O da aynı süreçlerin içerisinde geçecek. Hani bu şunu söylerken Feyza Altun'un yaptığı doğruydu açıklamasına katılıyorum anlamında söylemiyorum. Yani katılırsınız, katılmazsınız ifade özgürlüğü en geniş anlamda. Zaten bu tip durumlar için herkesin hoşuna giden şeyleri söylüyorsanız bu ifade özgürlüğü kapsamında olmuyor zaten. O propagandaya giriyor. Ama buradaki mesele şu. Erdoğan rejimi adım adım kafasındaki planı uyguluyor ve bunlardan bir tanesi de işte şeriatla ilgili tartışmaları farklı bir level'a, farklı bir noktaya taşımak. Hani Erdoğan çıtayı çok yüksek bir yere koydu. Buna dair, bunun alternatifi ya da bunu eleştiren herhangi bir yorum gelirse kendini cezaevinde bulması artık rutinleşmiş oldu. Feyza Altun meselesine bu gözle bakmak lazım. Hani Şener Şen'in meşhur bir filmi vardı ya, ağanın şeyin üzerine şey olmaz diye. Erdoğan 2'de şu, ya bu konuda söylenmesi gereken lafı ben söyledim. Bu laftan sonra hiç kimse şeriatla ilgili hiçbir şey söyleyemez. Öylerse kendini hapiste bulur demiş oldular. Oysa ki bugün Türkiye'de en çok konuşulması gereken şey yargıdaki hukuksuzluk, yargıdaki çürümüşlük, yargının siyasetin emrinde köpeğe dönmüş olması olmalıydı. Ama onun esas konuları konuşamıyoruz. Onun yerine bu suni gündemler dayatılıyor. Oysa ki bugün Türkiye'de konuşulması gereken çok temel bir konu var. Şimdi geçtiğimiz günlerde çok konuştuk. Danıştay'ın bir kalemde teslim ettiği, iade ettiği söylenen 450 civarında hakim savcı olduğu ile ilgili operatif bir haberdi. Oda TV'de ve Sabah'ta çıktı. İktidar ikisi de yani biri sağda birisi de başka bir cenahta iktidarın organları buralar biliyorsunuz. Hatta Nuh Yılmaz'ın emrinde çalışan köpekler olduğunu iddia eden Hilal Kaplan'dı. O da Erdoğan rejiminin neresine durduğu malum. Şimdi böyle bir haberle bir kamuoyu oluşturuldu. O haber üzerinde Nedim Şenerler, Cihat Yağcılar ve bütün o rejim papağanları İşte bunlar geri mi dönüyor, nasıl iade edilir tartışmalarını arttırdılar. Erdoğan Suudi Arabistan, şey Mısır dönüşünde pardon, konuya duyarsız kalmayacağını söyledi ve en son HSK bu hakim savcılarla ilgili inceleme başlattı. İsmail Saymaz bir Danıştay üyesiyle görüşmüştü. Bana göre en çok konuşulması gereken konu şu anda buydu. Neden? Çünkü diyor ki Danıştay üyesi ve tam anlamıyla skandal bir röportaj. Danıştay üyesi hukuksuzluğu övüyor. Ve diyor ki ya beraat edenleri dahi iade etmedik. İade dosyalarına bakın dosyası bomboştu diyor. Ama bunu övünerek anlatıyor. Ve diyor ki beraat edenleri dahi göreve iade etmedik. Fişlemeler üzerine tamamen bomboş dosyalar üzerinden insanların ihraç edildiğini, görevlerine iade edilmediğini Danıştay üyesi övünerek anlatıyor. Asıl sorun Türkiye'de bu. Yani bir Danıştay üyesi hukuksuzluğu övünerek anlatıyor ve bu hiçbir sıkıntı oluşturmuyor. Muhalefetin gündemine dahi giremiyor. Çünkü onlar koltuk kavgasında, rant kavgasında. Düşünün diyor ki takipsizlik ve beraat kararlarına rağmen geri çevirdiklerini ve göreve iade etmediklerini bizzat söylüyor. Düşünün Erdoğan rejimi mahkemelerinde bile bu isimler beraat etmişler ama beraat etmelerine rağmen görevlerini iade etmiyor ve Danıştay bunu bir maharetmiş gibi anlatıyor. Tabi burada haber operasyon haberiydi dememin nedeni şu, bilgiyi çarpıttılar, doğru bilgiler vermediler. Şöyle ki 450 değil 387. İkincisi şu, bu isimler 7,5-8 yıllık bir sürecin iadeleri. Yani hiç kimse bir kalemde geriye dönmedi. Bu yıllar boyunca açılmış davalarda dönen insanlar, peyderpey verilen kararlar. Ama bir anda verilmiş gibi bir algı oluşturdular ve bu algı üzerinden bir operasyon çektiler ve kamuoyunu hareketlendirdiler. Oysa ki gerçekte bu rakam 7-8 yılın toplamında oluşan bir rakam. Asıl burada eleştirilmesi gereken konu şuydu. Hakimler Savcılar Kurulu 4600 hakim savcıyı KYK aleyhine. Şimdi bu kabul edilebilir bir şey değil. 4600 hakim savcı, hani bu bir istatistiki bilgi gibi duruyor ama 4600 tane hayat demek, insan demek, ömür boyu verilmiş kariyer demek. Ve bunlar bomboş dosyalarla ihraç edildiler. Bir yazıyla, duyum üzerine, ihbar üzerine ya da rejimin hoşuna gitmeyen kararlar aldıkları gerekçesiyle ihraç edildiler ve Danıştay üyesi tamamen bu dosyaların subjektif olduğunu ve irtibat, iltisak diye bir kavramla bunların yapıldığını itiraf ediyor. Sözcü'deki haberde bunlar var. Oysa ki Türkiye o kadar büyük bir skandallar ülkesi ki muhalefetin, sözüm ona muhaliflerin, aydınların bu konuyu ele almaları ve gündem yapmaları gerekirdi. Ama üzerine bile gitmedikleri gibi aksine rejimi türküsünü söylemeye devam ediyorlar. Bence bugün en çok konuşulması gereken konuların başında bu konu geliyor. Çünkü Danıştay üyesi açıkça şunu söylüyor. KK ile ihraç edilen insanların dosyalarında hiçbir somut delil yok. Takipsizlik ve beraat aldıkları halde onları iade etmiyoruz. Keyfi olarak böyle izliyorlar. Ve bu her şeyin arkasında yani yaklaşık 5000 hakim savcının hayatının karartılması, Türkiye'de hukuk sisteminin lağvedilmesinin arkasında irtibat, iltisak diye somut bir kavram var. Bütün bunları söyleyen bir Danıştay üyesi. Ama Türkiye onu değil, Feyzi Altun'un attığı tweet'i konuşuyor. İşte tam da Erdoğan rejiminin istediği düzen. Devam edelim. Türkiye ve dünya gündemi. Türkiye'de çok gündem olmadı gerçi ama dünya gündemi Navalny'nin ölümünü konuşuyor. Rus muhalif liderin öldürülmesini konuşuyor daha doğrusu. Günlerdir Batı medyasında neredeyse birinci haber hep bu. Çünkü önemli bir figürdü. Rusya'da önemli bir hareketin temsilciliğini yapıyordu. Ama cezaevindeydi. Putin mahkemeleri tarafından cezaevine atıldı. Hem de kutup bölgesinde oldukça zor şartların olduğu bir yerde ve ansızın Navalny hayatını kaybetti. Son derece sağlıklı gözüküyordu ama bir anda öldüğü açıklandı. Günler geçti, cesedi hala verilmedi ve ailesi Navalny'nin naaşının teslim edilmemesini cinayetin izlerin silinmesi çalışması olarak yorumluyor. Düşünün günlerdir bu konuda aileye bilgi de verilmiyor. İşte kapalı rejimlerin özelliği, cezaevinde ölürsünüz ama ailenize cesediniz bile günlerce verilmez. Ne olduğunu öğrenemezsiniz. İşte burada aynı şey yaşanıyor. Türkiye cezaevlerinde de maalesef bunlar çok sıklıkla yaşanıyor. Özellikle son yıllarda sapasağlam giren insanlar kalp krizi geçirdi, düştü, kafasını vurdu falan denip öldüğü açıklanıyor. Cezaevine kelepçeli giren insanlar tabutta çıkıyorlar. Maalesef bu Erdoğan tarzı, Putin tarzı rejimlerin bir özelliği. Batı'daki tepki devam ediyor. Almanya, Rusya'nın Berlin Büyükelçisi'ni çağırıp cesedin verilmemesini ve ölümle ilgili bilgilerin açıklanmamasını protesto etti. Bu da Batı başkentlerindeki tepkilerden birisi. Batı başkentlerinden devam edelim. Yunanistan'a, Atina'ya geçelim. Daha önce bu bültenlerde size detayları aktarmıştım. Onun bir yeni aşaması var. Yunanistan'ın önemli gazetelerinden Katemirini var. Bu gazetenin, Katemirini'nin bu haberinde daha önce ifade etmiştik, anlatmıştım bu yayında. Türkiye'nin F-16 satın alması bir takım şartlara bağlanmıştı. Bunlar hem şartlar hem YPG hem Yunanistan tarafına bildirildi. Nedir? Türkiye F-16'ları aldıktan sonra Yunan adaları üzerinde kullanamayacak, NATO görevleri dışında kullanamayacak, Yunanistan için tehdit oluşturmayacak. Bu güvence olarak kongredeki milletvekillerine ve senatörlere verilmişti. Türkiye tarafı bu haberi reddetmişti. Böyle bir şey yok şeklinde açıklama yaptı. Amerika tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Günlerdir herhangi bir doğrulama ya da yalanlama çıkmadı. Bugün haberin özelliği şu, bugünkü yeni haberin özelliği şu. Katemerini diyor ki biz güvence mektubunun taslağına ulaştık. Yani ellerinde bir metin var ve bu metinde açıkça şart olduğu yazıyor. Eğer Türkiye tarafından şartlara uyulmazsa sürecin askıya alınacağı da açıkça orada belirtilmiş. Yani bu hadisenin somut veri olduğu ki şöyle ifade edelim. Yıllardır Amerika'dan Amerikan medyasının çalışma usullerini izliyorum. Hani kongre üyelerine böyle bir mektubun dağıtılmış olması çok da güçlü bir ihtimaldi ve teyit eden bir başka veriyle karşılaşmış olduk. Çünkü mektup gazetenin dilinde. Bu da Türkiye'nin açıklamasının her zaman olduğu gibi özellikle son yıllarda Türk Dışişleri Bakanlığı ona buna hat bildirme bakanlığına dönüştü ve açıklamalarına bir itibarı yok. Hani siz yok böyle bir şey dersiniz, başka bir ülkenin gazetesi çıkarır, mektubu yayınlar, işte var der. Sizin orada kaybınız sadece bir şey değil, ekonomik kayıp değil ya da itibar kaybı değil. Dışişleri Bakanlığı olarak da ciddiye alınmaz hale geliyorsunuz. İşte son örneğinde yaşadık. Oradan Mısır'a geçelim. Mısır'da malum Sisi'nin ziyaretini çok konuştuk. Erdoğan'ın Sisi ziyaretini daha doğrusu. Ve Erdoğan'ın Sisi'ye elinin boş gitmediğini görmüş olduk. O da Suud merkezli El Arabiya. El Arabiya son yazısında, haberinde, son yayınında dedi ki Türkiye Müslüman kardeşlerin İstanbul'daki liderinin vatandaşlığını iptal etti. Şaşırdık mı? Hayır. Çünkü daha önce televizyon kanallarını kapattı, önde gelen isimleri sınır dışı etti. Şimdi vatandaşlığını iptal ediyor. Biliyorsunuz Türkiye'de vatandaşlık almak için ev almanız yetiyor. Ev aldığınız zaman pasaportunuz evinize geliyor. Dünyada böyle bir örnek yok. Bu da Erdoğan rejiminin bir başarısı. Hani parayı ver, al pasaportu uygulaması yapılıyor. Muhtemelen Müslüman kardeşlerin Türkiye'deki liderlerinden bir tanesi Mahmut Hüseyin de çünkü haberde evini sattığı söyleniyor. Yani ev alma karşılığı vatandaşlık aldığı görülebiliyor. Ve onun vatandaşlığı iptal ediliyor, sınır dışı ediliyor ve Erdoğan bunu Sisi'ye 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi olarak götürmüş. Öyle gözüküyor çünkü bu ziyaretin arkasından böyle bir haber çıktı. Yani Türkiye'deki Müslüman kardeşler liderlerinin Türkiye'den vatandaşlıklarını iptal edip gönderilmesi Erdoğan'ın Sisi'ye 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi oldu. Daha önce de başka hediyeleri vardı. Görünen şu ki Erdoğan'a güvenen, Erdoğan'la yola çıkan tüm gruplar yolda kalıyor. Erdoğan hepsini satıyor. İhvan-ı Müslümini yani Müslüman kardeşleri sattı, Hamas'ı sattı, Suriye muhalefetini sattı, Uygurları sattı. Sata sata devam ediyor, yıka yıka gidiyor. Evet, Müslüman kardeşlerin de yöneticileri artık Türkiye'de değiller, medyaları kapatıldı. Türkiye gündemine geri dönelim Türkiye'ye. Bugün bir haber var. Haber şu, emekli albay Güven Şaban hayatını kaybetti şeklinde kısa bir haber. Birçok kişi için bir şey ifade etmeyebilir. Yani neden önemli? Neden önemli olduğunu size kısaca izah edeyim. Kilit isimlerden birisiydi 15 Temmuz kumpasına dair. Özellikle 15 Temmuz günü jandarmada çalışmasına rağmen genelkurmaya gidip o dönem ikinci başkan olan Yaşar Güler'le konuşan, Yaşar Güler'e bir CD veren ki içerisinde Skrıt'ın direktiflerine dair bir takım fişleme bilgileri olduğu söyleniyor. Artı ondan bir takım direktifler alan bir isimdi. Yani önemli bir şahitti. Ve jandarmadaki, özellikle jandarmadaki, daha sonraki diğer kuvvet komutanlıklarındaki fişlemelerin arkasındaki beyinlerden bir tanesi. Bunu daha önce defaatle videolarda belgeleriyle anlattım. İşte bu isim bugün hayatını kaybetmiş. Kritik bir isimdi. Önemli bir şahitlik fırsatı kaçırılmış oldu diyebiliriz. Çünkü kendisi şahit olduklarını, bildiklerini, yaptıklarını, mahkeme ifadelerinin ötesine geçip açıklaması halinde 15 Temmuz kumpasındaki detaylar daha da belirgin hale gelecekti. Tabii ki Güven Şaban'ın bunu kendisinin gönüllü olarak açıklamasını beklemiyoruz. Yani bu konu bir yargı konusu olduğunda ancak açıklayabilirdi, açıklardı ama o fırsat kaçtı. Şu anda gözler Yaşar Güler'de. Çünkü Güven Şaban'la Yaşar Güler arasındaki bilgi transferi, CD transferi, bir takım fişleme transferleri, o akşam tezgahı kimin kurduğuna dair çok önemli bir içerik vardı, çok önemli bir delildi. Şimdi bir tek Yaşar Güler kaldı o görüşmede. Biliyorsunuz 15 Temmuz akşamı Genelkurmay karargahında hayatını kaybeden tek asker var. O da Yaşar Güler'in emir subayı. O da işte bu gizli sıkıntı direktiflerini yayınlanması için götüren kişi. Hani 15 Temmuz'da olmayacak ne kadar çok önemli olay varsa hepsi oldu. İşte bunlardan birisi de bu en kritik isim, karargahta hayatını kaybeden tek isim. Kim infaz etti, niye infaz etti? Bu sorunun cevabı hala yok. Evet, Güven Şaban da gitti ve kendisiyle ilgili hesap ahirete kaldı diyelim ve gündemimize devam edelim. Şimdi İçişleri Bakanı Biliyorsunuz Ali Yerlikaya enteresan bir kişilik. Amerika'da Trump, Türkiye'de Ali Yerlikaya güne tweet atarak başlıyor ve tweetlerinde böyle emojiler kullanıyor, şekilli grafikler kullanıyor vesaire. İşte bugün yine bir övünç hadisesi gibi gösterdiği ama skandal bir açıklaması var. Diyor ki 23 kişi kafes 43 operasyonu kapsamında Türkiye'de yakalandı. Şimdi bu 23 kişinin önemi ne? 23 kişi 12 ayrı ülkenin kırmızı bültenle aradığı çete lideri, örgüt lideri, mafya lideri. Bakın dünyanın 12 ülkesinden kırmızı bültenle aranan çete üyeleri Türkiye'ye geliyorlar, yerleşiyorlar, vatandaşlık alıyorlar ve sadece İstanbul'da değiller. Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Van gibi illerde de yapılanma kurmuşlar. Yani çete faaliyetlerine Türkiye piyasasından devam ediyorlar. Hatta bunlar zaman zaman kendi aralarında çalışıyorlar da. İşte Sırp liderin İstanbul'da öldürdüğü, infaz ettiği isimleri villasının bahçesine gömdüğüyle ilgili haberleri hatırlayın. Ve böyle bir ortamda İçişleri Bakanı diyor ki şu kadar yani 12 ülke tarafından aranan 23 kişiyi, 23 kırmızı bültende aranan kişiyi yakaladık. Tabii ülkede muhalefet ve medya olmadığı için kimse İçişleri Bakanı'na şunu sormuyor. Sayın Bakan 22. yılda AKP iktidarı kesintisiz vaziyette ve bu isimler sizin iktidarınız döneminde Türkiye'ye gelip vatandaşlık alıp Türkiye'ye yerleştiler ve Türkiye'de çete faaliyetlerine devam ettiler. Buradaki sorun 23 kişinin şimdi yakalanması mı? O 23 kişinin Türkiye'ye gelip yerleşip vatandaşlık alıp Türkiye'de çete faaliyetlerine devam edebilmesi mi? Ve bunların rejim tarafından korunup kullanması mı? Evet maalesef İçişleri Bakanı'na bu soruyu sorabilen bir gazeteci henüz çıkmadı. Siyasetçiler de soramıyor çünkü dediğim gibi onların gündemleri bambaşka. Onlar koltuk ve rant kavgasındalar. Rant deyince bugünün önemli bir başlığına geçelim. Dolar 31 bin lirayı buldu. 30.867 liraya kadar çıktı. Rekor üstüne rekor kırıyor. Ki yani düşünün piyasaların kapalı olduğu 15 Şubat'ta bile 31.161 liraya kadar çıkmıştı. Öngörülemiyor. Nerede duracağını kimse tahmin etmiyor. Şu anda yoğun bir şekilde baskılanıyor. Seçimden sonra bu rakamın 40 lirayı hatta 50 lirayı aşması bekleniyor. Nitekim Merkez Bankası'nın reel ve finans sektörü temsilcileriyle yaptığı ankette göre anketin sonucunda bakın Merkez Bankası'nın anketinden bahsediyorum. Yıl sonu dolar paritesi 40 küsür 40.02, 12 ay sonrası dolar TL 12 ay sonrası dolar TL'de 41.15'e yüklenmiş vaziyette. Yani Merkez Bankası'nın kendi anketlerinde bile rakam 40 liranın üzerinde. Nerede duracağını öngörmek mümkün değil ve piyasalar son derece karamsar. Tablo giderek daha da karamsar hale geliyor. Sosyal medyada çok yoğun bir şekilde adisyonlar, fiyat etiketleri paylaşımları var. Mesela bugün bir sabah bir etiket gördüm. İstanbul Havalimanı'nda biliyorsunuz oradaki havalimanındaki büfeleri, kafeleri de Bilal Erdoğan yönetiyor. Oranın kafelerinde bir peynirli sandviç 400 lira gibi bir rakam görmüştüm. Bunlara alışmayın. Çünkü yenisleri seçimden sonra daha katlanarak gelecek. Hani 400 liraya alışmayın çünkü artık onu yerel seçimlerden sonra 500, 600, 700 liraya yiyeceksiniz. Tabii yiyebiliyorsanız. Çünkü seçime kadar süreci baskılıyorlar ama ondan sonra 4 yıl seçimsiz bir süre var. Ve bu süre zarfında Erdoğan ne kadar çok vergi varsa hepsini yükleyecek. Ne dolar tutulabilecek ne de piyasadaki faizler. O yüzden hani bu rakamlara alışmayın derken protesto edin, reddedin anlamında söylemiyorum. Öyle zaten bir yeteneğiniz yok. Öyle bir şey yapma çabanız da olmayacağını biliyorum. Alışmayın çünkü daha kötüsü geliyor. Hani vardı ya kötü günleri geçirdik, daha kötüleri kapıda. Evet tam olarak öyleyiz. Tekrar bir yurt dışına çıkalım. Bugün Uluslararası Adalet Divanı'nda önemli bir duruşma başladı. İsrail'in Filistin topraklarını işgaline ilişkin davada bir hafta süreyle Lahey'de oturumlar var. Bugünkü oturumlarda Filistin yönetimi adına konuşulmaya başlandı. Riyad El Maliki Dışişleri Bakanı konuşma yaptı. Türkiye, İspanya, Arap Birliği, İslam Birliği, Afrika Birliği gibi ülkeler, çok sayıda ülke bu davada katılımcı, beyanda bulunacak ve Türkiye son gün 26 Şubat'ta konuşmacı, katılımcı ve bu 1945'ten bu yanaki Uluslararası Adalet Divanı'nın kurulduğu tarih, o tarihten bu yana yapılan en çok katılımlı dava. Dava İsrail'in işgal sürecini ele alıyor. Gazze ile ilgili Güney Afrika'nın başvurduğu davadan farklı bir dava. O Gazze özelinde ve Gazze operasyonu ile alakalı bir konuydu. Bu genel olarak İsrail'in Filistin topraklarını işgaliyle alakalı bir dava. 26 Şubat'a kadar bütün boyutlarıyla ele alınacak, görüşülecek ve bu konuda dünyanın değişik ülkelerinden gelmiş 15 yargıçtan oluşan bir heyetin önünde konu enine boyuna tartışılacak. Cevabı süreci uzun sürebilir, yıl sonunu bulabilir. Çünkü taraflar dinlendikten sonra kararla ilgili bir yazım süreci başlayacak. Kararın ne yönde çıkacağı da yıl sonuna kadar sürebilir. Onu da hatırlatmış olalım. Evet, 19 Şubat. Bugün öne çıkan başlıklarımız böyleydi. Çok iç açıcı haberlerimiz yok, güzel haberlerimiz yok maalesef. Erdoğan rejimi hukuksuzluk ve daha fazla zulümden başka bir şey vaat etmiyor. Keşke size güzel haberler sunabilsek, moral verici, umut verici haberler sunabilsek ama yok. Erdoğan rejiminde dediğim gibi Türkiye'de maalesef umutlu olmak çok mümkün değil. Evet, bugüne virgülü koyalım. Yeni yayınlarla yine karşınızda olacağız. Eğer yayınları beğeniyor, önemsiyorsanız lütfen yorum yazmayı, like atmayı ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Yeni yayınlarda görüşmek üzere, hoşça kalın.